Ayrım 31.
Sayfa 366. Bahçeden aşağıya doğru yürümeye başladı. Bir gece önce çiğnenmiş çiçek tarhlarının, büyük ağaçların, kameriyelerin, küçük derelerin arasından geçti. Ortada gözüken kimse yoktu. Bahçe sarayı ele geçirenlerin hoyratlığından zedelenmiş olsa da bir imparatorluk sarayının bahçesinde bulunması gereken görkemi hala taşıyordu. Güneş parlak ve güzel bir bahar gününün yaşanacağını haber vererek Hikmet Bey'in ensesini ısıtıyor, onun biraz önce yaşadıklarını unutmasına yardımcı oluyordu. O sırada yıkılmış kümeslere rastladı. Tavus kuşlarının kümesleriydi bunlar. İçleri boşalmış, telleri göçmüştü. Bir zamanlar içinde envai renkte hayvanın bulunduğu kafesler boştu. Ağaçların arasından bir zebra çıktı. Hikmet Bey bu çizgili garip yaratığı daha önce bir kere çocukken Paris Hayvanat Bahçesi'nde görmüştü. Ama birden bir bahçede serbestçe dolaşırken görünce şaşırdı. Hayvan Hikmet Bey'i fark edince arkasına dönüp koşarak ağaçların arasında kayboldu. Biraz ileride büyük bir kayaya benzeyen iri bir beyazlık gördü. Ona doğru yürüdüğünde bunun ölü bir beyaz domuz olduğunu gördü. Alnında üçüncü bir göz gibi duran kırmızı bir delik vardı. Kan küçük kulaklarının arasından akıp çimenlerin üzerinde kurumuştu. Birisi domuzu alnından vurmuştu. Hikmet Bey daha fazla yürüyemedi. Geri dönüp koşar adım bahçeden çıktı. Hayatı boyunca onca insanın ölümünü, öldürülüşünü görmüştü. Ama bu domuzun öldürülüşü onu rastladığı bütün cinayetlerden ve ölümlerden daha fazla korkutmuştu. Kör bir öfkeyle sakatlanmış süfli bir vahşetin kendini her yandan kuşattığı, onu bu hayattan, bu ülkeden çıkartıp atmak için zorladığı duygusuna kapılmıştı. Telaşla eve dönüp sığınmak ister gibi kütüphanesine girdiğinde, orada hayattan ve dışarıda olanlardan habersiz, beyaz ve masum parmaklarıyla kitapları karıştıran Dilevser'i gördü. Hikmet Bey ona kütüphanesini kullanabileceğini söylemiş, genç kız da vaktinin çoğunu o kütüphanede geçirmeye başlamıştı. Genç kız içeri giren Hikmet Bey'e bakınca halinde bir tuhaflık olduğunu sezmişti. ''İyi misiniz?'' ''İyiyim'' dedi Hikmet Bey. Avucundaki çakıl taşlarını hala sıktığını fark edip onları kıza sezdirmeden gizli bir utançla cebine koydu. Parmaklarının iç kısmında kırmızı, kenarları pürtüklü izler kalmıştı. ''Saraya gittim bu sabah.'' Kız hiçbir şey söylemeden Hikmet Bey'in devam etmesini bekledi. Hikmet Bey kıza gördüklerinin kendisinde yarattığı duyguları anlatamayacağını fark ederek sustu. ''Bir çay içelim.'' dedi. Çay getirtip Dilevser fark etmemiş gibi yaparak başını öbür yana çevirirken kendine konyak koydu. ''İster misiniz?'' diye sordu kıza. Dilevser gülümseyerek başını salladı. ''Nasıl beceriyorsunuz bunu?'' dedi Hikmet Bey. ''Nasıl başkalarının hayatlarıyla hiç alakadar olmadan, o hayatlara hiç dokunmadan hayatınızı böyle sürdürebiliyorsunuz?'' ''Bilmem, insanlar çok alakamı çekmiyor herhalde.'' ''İnsanlar alakanızı çekmiyor mu? Ama dikkat ettim, hep insanları anlatan kitapları tercih ediyorsunuz.'' Dilevser durakladı. Hikmet Bey'in sorusu üzerinde düşündü, gülümsedi. ''Evet, yanlış söyledim herhalde. İnsanlar alakamı çekiyor ama ancak romanlardaki insanları anlayabiliyorum. Hayattakileri anlayabildiğimi söyleyemem.'' Hikmet Bey biraz da sitemli bir şekilde sorduğunu sorduktan sonra fark etti. ''Neden anlamaya çalışmıyorsunuz hiç?'' Dilevser Hikmet Bey'e çok masum gözüken parmaklarının arasında tuttuğu kitapla gelip koltuklardan birine oturdu. ''Anlayabileceğimi sanmıyorum. Şimdi siz sorunca düşündüm de sanırım birilerinin bana insanları anlatmasını seviyorum. Birisi anlattığında çok açık olarak görebiliyor insan. Her davranışın sebebini anlayabiliyor ama yaşarken öyle değil.'' Hikmet Bey o sabah yaşadığı sarsıntının verdiği cüretle olsa gerek duygularını açığa vuran bir cümleyi söylemekten kaçınmadı. ''Birinin de sizi bana anlatmasını isterdim. Benim anlatılmaya değer bir yanım olduğunu sanmıyorum.'' Dilevser'in kendini yok sayan öylesine korkunç bir alçak gönüllülüğü vardı ki herhangi birinin bunu aşıp kıza ulaşması neredeyse imkansız gibi gözüküyordu. Kendini karşısındakini şaşırtan bir alçak gönüllülüğün arkasına saklıyor, bu görünüşün ardında ne olduğunu öğrenmek isteyenleri orada bir şey yok diye uzaklaştırıyordu. Hikmet Bey bu kızın niye böyle davrandığını, neden hayatla arasına edebiyatı bir kale gibi diktiğini, neden kendisini böyle sakladığını, duygularını neden hiç göstermediğini, neden hiç kimseyle bir ilişki kurmadığını bir türlü anlayamıyor, Bunun nedeninin kimsenin anlatamayacağı eski bir acıda saklı olduğunu düşünüyordum. Ayağa kalkıp kıza doğru yürüdü. ''Siz öyle mi sanıyorsunuz?'' dedi. ''Eğer bir Edip olsaydım, ilk anlatmak istediğim insan siz olurdunuz. Esrar dolusunuz. Kendinizle alakalı en küçük bir ipucu vermeye bile yanaşmıyorsunuz. Hislerinizi öğrenmek imkansız. Parlak bir cam gibisiniz. Sanki saklı hiçbir şey yokmuş gibi. Ama o camdan bakılınca asla nüfuz edemeyeceği bir karanlıkla, bir sırla karşılaşıyor insan.'' Dilefser başını salladı. ''Keşke böyle olsaydı ama korkarım siz bir hiçliği sır zannediyorsunuz.'' Hikmet Bey hayatı boyunca her türden kadınla karşılaşmıştı. Çok güzel olanlarıyla, kıskançlıkları kızıştıran oynaklarıyla, zekalarını acımasız bir silah gibi kullanan alaycılarıyla, erkeklerle oynamayı zevk verici bir tiryakilik haline getirenleriyle, değerlerini daha da artırmak için kendilerine ulaşılmaz göstermeye çalışan koketleriyle, soyluluklarını aşılmaz parmaklıklar gibi önlerine çeken asilleriyle, hiçbirinin karşısında bu kızın sadeliği karşısında hissettiği çaresizliği ve aşağılanmayı hissetmemişti. Dilesel kendisini çekici kılacak hiçbir şey yapmıyor, erkeğin dikkatini çekecek hiçbir söz söylemiyordu. Hikmet Bey ise kendisini çekici kılmaya çalışmamanın, karşısındakini çekici görmediğini anlatmanın bir yolu olduğunu seziyordu. Dilesel kendi çekiciliğini reddederken aslında Hikmet Bey'in çekiciliğini reddediyordu. Ve bu Hikmet Bey'in gözünde genç kıza dayanılmaz bir cazibe ve kışkırtıcılık katıyordu. Belki de haklıydı. Belki de bu sadeliğin ardında yaşanmamışlığın getirdiği bir boşluk, olgunlaşmamış duyguların yarattığı bir hiçlik vardı. Bu olabilirdi. Ama bunları saklamak için hiçbir çaba göstermemesindeki alçaltıcılığa, karşısındakini yok sayışa katlanamıyordu Hikmet Bey. Dilesel'in ona karşı davranışlarında bir sevgisizlik olduğu söylenemezdi. Aldırmazlık da denemezdi buna. Her gün onun kütüphanesine geliyor, kitaplarını karıştırıyor, romanlar konusunda konuşuyor. Hikmet Bey huzursuz ya da tedirgin olduğunda ya da bir şey canı sıkıldığında onun sıkıntısıyla ilgileniyor, anlattıklarını dinliyor, onunla birlikte üzülüyor, bir şaka yaptığında Hikmet Bey'i inanılmaz derecede mutlu eden kahkahalarından atıyordu. Ama bütün bunları yaparken asla bir kadın gibi davranmıyordu. Bir kadınla bir erkek arasında adı konulmamış ama sokulgan bir hayvan gibi varlığı hissedilen heyecan verici sıcaklık yoktu onların konuşmalarında. O sıcaklığın yaşayacağı iklimi ancak kadın ruhunun girintili çıkıntılı falezleri, gölgeli kuytulukları sağlayabilirdi. Dilevser ise inatla dümdüz ve apaçık duruyordu. Hikmet Bey ilişkilerinin mutsuz bir dostluğa dönüşmesinden korkuyordu. Artık bu kızın yanından geçip gidemeyeceğini, bu kız onun varlığını kabul etmediği sürece başka bir yerde başka bir kadınla var olduğunu, yaşadığını hissedemeyeceğini biliyordu. Bu kızdaki masumiyet, insanda o masumiyeti yakalama, parçalama, ona sahip olma arzusu uyandırıyor ama bunu yapmaya çabalarken kendisi o masumiyete esir oluyordu. Günahkarlığı yakalamak kolaydı ama masumiyet ele geçmeyecek kadar yumuşak ve belirsizdi. Daha sonraları bu olayları öğrenen Mihrişah Sultan oğluyla alay etmiş, ''Sen budalasın Hikmet'' demişti. Kendini bilen hangi erkek masumiyeti görünce kaçmaz ki? Dilesel, ''Neden bir hiç olduğunuz konusunda böyle ısrarcı davranıyorsunuz? Bu size değer verenleri de bir hiç derecesine indirmez mi?'' Hikmet Bey'e öyle geldi ki sanki küçük oyuncu bir ışık, kızın gözlerinde bir an çakıp geçti. Hikmet Bey'in ne söylemek istediğini hemen kavrayıp masum bir gülüşle, "Estağfurullah," demişti. "Hiç öyle düşünmemiştim." Zaten Hikmet Bey şaşırtan da buydu. Dilevser'in zekasının, masumiyetin ağırlığına hiç uymayan bir hızı ve cevvaliyeti vardı. Daha önce hiç duymadığı en karmaşık konuları bile derhal anlar, en çetrefil cümlelerin, en altlara saklanmış gizli anlamlarını bile hemen çözerdi. Ama bunlara dümdüz ve imansız cevaplar verirdi. Hayatın her an dağılabilecekmiş gibi gözüken ağırlığını taşıyabilmek için bulunmuş bütün sözcükler, her yöne çekilebilecek cinaslar, onun ince kemikli masum yüzüne, kumru yavrularını andırır gözlerine, işaret parmaklarının uçları hafifçe çarpık ellerine üzerine değdikten sonra öylesine sadeleşirdi ki insan hayatın ansızın bütün sesleri, gürültüleri, renkleri, kavgaları, aşklarıyla çekip gittiği, bir ıssızlığın içinde yapayalnız kaldığı zehabına kapılırdı. Ve hayatın yeniden eski sesine kavuşabilmesi için dilevselerin konuşmasının, hayata katılmasının gerektiğine inanırdı. Hayatı ve insanları öylesine sakin ve öylesine güçlü bir biçimde reddediyordu ki, Hikmet Bey de parlak bir gölün dibinde kıpırdamadan yatıp hiç soluk almadan suyun dışına bakan biri izlenimi uyandırıyordu. Dilevseri hiç fark etmemek, o gölün kenarından geçip gitmek mümkündü. Birçok insan da onu fark etmeden yoluna devam ediyordu zaten. Ama onun orada, suyun dibinde apaçık masum gözleriyle yattığını gördükten sonra yola devam etmek, işte bu hiç mümkün değildi. Üstelik bütün o berrak sadeliğe rağmen görüntüsü de, ruhu da, davranışları da çelişkilerle doluydu. Solgun ama sağlıklı bir yüzü vardı. Masumdu ama bu masumiyetini bir eğlence haline getirmiş olabileceği konusunda kuşku yaratacak bir zekaya sahipti. İnsanlarla ilgilenmiyordu ama okuduğu romanların kahramanlarından gerçek insanlar gibi söz edip onların duygularını paylaşıyordu. Tutkudan uzak gözüküyordu ama edebiyata tutkuyla bağlıydı. Yaşananlara karşı tepkisiz duruyordu ama Anna Karenina için ağlayabiliyordu. Hayatın nimetlerine sırtını dönmüş gibiydi ama giyimine ve yemeklere düşkündü. Her zaman zarif ve şık giyiniyor, özenle seçip annesine pişirtmesini söylediği yemeklerde en ufak bir lezzet eksikliği olsa, "Bu aşçı da son zamanlarda iyice kötüleşti," diye homurdanabiliyordu. Hikmet Bey'in Osman'a dediği gibi, "Masumiyet bir muammadır azizim." Kısa zamanda o muammanın içine bir yumakla oynarken iplerine dolanmış bir kedi yavrusu gibi dolanmış, ne çözebiliyor, ne koparabiliyor, ne kaçabiliyordu. Ama Hikmet Bey'i en çok ürküten Dilevser'in kısa cevapları ve uzun sessizlikleriydi. Bu çok tecrübeli kadınların erkekleri daha çok kışkırtmak, daha çok konuşturmak için yaptıkları bir oyundu. Bu kız bu oyunu, oyun olduğunu bile bilmeden doğallıkla yapıyordu. Kısa cevapları ve uzun sessizlikleriyle erkeğe öyle geniş ve boş bir alan bırakıyordu ki, erkek bu alanı kendi sözcükleriyle doldurmak zorunda hissediyordu kendini. Hiçbir söz bir kadının sessizliğin dolduramayacağından da en uca, en söylenmeyecek olanlara doğru bir akıntıya kapılmış gibi sürükleniyor, hatta bazen hissetmediklerini bile söyleyip hiç istemediği vaatlerde bile bulunuyordu. Dilevser'le konuşurken kendini bu akıntıya kaptırmamak, söylenmeyecek olanın çizgisine geçmemek için çabalıyor, uzun sessizlikleri kendi sözleriyle doldurmamak için inanılmaz bir dirençle kendisiyle mücadele ediyordu. Bu kez de böyle olmuştu. Dilevser, "Hiç öyle düşünmemiştim," deyip susunca, Hikmet Bey hiç olmazsa Dilevser'i de heyecanlandırıp konuşmaya katmak, bir konuyu paylaşabilmek için genç kıza doğru yürüyüp, "Seni seviyorum," demek istedi. Bir skandaldan, utanç verici bir duruma düşmekten korkmasa bunu söyleyecekti de belki, ama dudaklarını ısırıp sustu. Bu sözleri söylemekte böylesine istekli olmasına rağmen aslında Dilevser'i sevip sevmediğini bile bilmiyordu. Genç kız birden ona ruhunu açsa, onun sevdiğini söylese, konuşsa, duygularını anlatsa belki de hiç ilgilenmeden arkasını dönüp giderdi. Kızın bedeni onda bir sevişme isteği, bir arzu, yangınlı bir şehvet uyandırmıyordu ama garip bir biçimde bir sarılma isteği yaratıyordu. Hikmet Bey'in ve hayatın varlığını kabul eden usul bir sarılış, Dilevser'den beklediği belki de en büyük armağandı. Buna rağmen bu usul sarılışı bütün şehvetli öbür sevişmelerden daha büyük bir tutkuyla istediğini de fark ediyordu. Gövdeden ve tenden neredeyse tümüyle ayrılmış, etin mıknatıslı, yoğun ama dar sınırlı arzularından kurtulmuş bu istek, hiçbir engele çarpmadan huzursuz bir şekilde yayılıyor, genişliyor, hatta Dilevser'i bile aşıp kendisini durduracak, tatmin edecek, sakinleştirecek, hiçbir ihtimale rastlamadan bir bulut, bir sis, bir buhur gibi Hikmet Bey'in ruhunun her zerresine nüfuz ediyor, kokusu ruhunun her yanına siniyor ve bu isteğe teslim olmuş zavallı ruha bir nebze rahatlık, bir parça doymuşluk sağlaması için bedene de bir imkan tanımıyordu. Sanki Dilevser'e sarılsa bile bu sarılış içindeki o kıza sarılma özlemini dindirmeyecekti. Bahçedeki ağaçların yapraklarına çarpıp parçalanarak geniş pencerelerden içeri süzülen Nisan güneşi, üstünde siyah, yaprak biçiminde desenleri bulunan parlak sarı ipek bir kumaş gibi odaya yayılıyor, balon kadehteki kızıl kahverengi konyak, bu sarı ışın şımarık saldırısıyla incelip berraklaşarak Hikmet Bey'in avucunda sanki kendisi de kuru kayısı kokan alevli bir ışıkmış gibi duruyordu. Hikmet Bey'in gerginliğine rağmen bu aydınlık ve sıcak odada konyağın tadını andıran kekremsi bir huzur, hüzünlü bir sükunet vardı. Yakıcı bir ışığı içer gibi konyağından bir yudum aldı. Sıcaklığın genzine ve vücuduna yayılışını tadını çıkararak hissetti. Dilevser'in varlığı yarattığı onca azaplı soruyla birlikte garip ve anlaşılmaz bir şekilde bu odadaki huzuru, yumuşak sıcaklığı, insanın içini ısıtan aydınlığı da artırıyor, bütün bunları sahici ve elle tutulur bir mutluluğun parçalarına dönüştürüyordu. Hikmet Bey ya gerçekten o anda birdenbire öyle hissettiğinden ya da sessizliği Dilevser'in dikkatini çekecek biçimde bozma isteğine daha fazla dayanamadığından ''Ben'' dedi. ''Saadetin varlığına inanıyorum.'' Sonra da küçük bir çocuk gibi genç kızın cevabını merakla bekleyerek ekledi. Ama galiba siz buna inanmıyorsunuz. Birden çok munis, Hikmet Bey'in daha önce onda hiç görmediği bir tebessüm belirdi yüzünde. Yo, inanıyorum. Hatta bunu size itiraf edebilirim. Bu hissiyatı merak ediyorum. Bir gün mesut olursam bunu anlar mıyım acaba? O küçücük, bir başka zaman, bir başka birine çok önemsiz gözükebilecek olan itiraf sözcüğü Hikmet Bey'in kulaklarında çınladı. Arkasında büyük hayal bahçelerinin yer aldığı, ağır ve paslı bir demir kapının uzun bekleyişlerden sonra nihayet aralanması gibiydi bu. Çok beklediği yakınlığın, paylaşmanın kabulüydü. Az önce biraz da zorlama bir biçimde söz ettiği mutluluğu, itiraf sözcüğünü duyunca gerçekten hissetmişti. Öne alınmaz bir sevinçle ayağa kalkıp dolaşırken bir yerden mi okuduğunu yoksa o anda aklına birdenbire mi geldiğini kendisinin de kestiremediği sözleri söyledi. Fosillerden, kurumuş dal parçalarından, kemik artıklarından elmas yapmak tabiat için neyse saadet de beşer için odur. Kıymetsiz şeylerden kıymetli bir şey yaratmak, ruhumuzdaki süprüntülerden paha biçilmez mücevherler yapmak. Zor ve meşakkatli bir iş. Tabiatın her parçasında elmas bulamadığımız gibi her insanın ruhunda da saadet bulamayabiliriz. Ama az da olsa elmaslar gibi saadetler de var. Kendisine bir hayli yaşlı görünen koskoca adamın küçük bir tay gibi odanın içinde neşeyle elindeki konyak kadehinden arada bir içerek dolaşmasını Dilevser şefkatli bir gülümsemeyle seyrediyordu. Hikmet Bey'in gülünç sayılabilecek bir ciddiyetle söylediği tuhaf sözlerden etkilenmiş değildi. Ama başka bir şeyden etkilenmişti. Erkeğin o çocuksu, şaşkın halini görünce kendini bir erkeğin karşısında büyük ve akıllı bir kadın gibi hissetmişti. Hep uzak durduğu kadınlığı, bir erkeğe bir kadın gibi bakmayı ilk o an fark etmişti. Hikmet Bey, genç kızı akıllıca sözlerle etkilemeye çalışırken, Dilevser'in kalbinde kendisine küçük de olsa bir yer açan, onun aptalca görünüşü olmuştu. Dilevser, Hikmet Bey'in odanın içinde dolanıp durmasını, anlamını tam kavrayamadığı bir minnet ve şefkatle seyrediyordu. Bir an içinden Hikmet Bey'in yanına gidip, yüzünü iki elinin arasına alarak tutmak ve ''Dur biraz'' demek geçti. ''Dur biraz, sakin ol.'' Bu isteğin ne kadar tehlikeli bir duygu olduğunu o sırada bilmiyordu. Ama farkına varmadan genç kızı sevmeyi öğreniyordu. Ölülerine karşı gittikçe daha saygısız ve alaycı olan Osman ise Mihrişah Sultan'ın "O masumların en masumudur" dediği Hikmet Bey'in karşısına geçip onun "Masumiyet bir muammadır azizim" derkenki ses tonunu ve tavrını taklit ederek "Kadınlar bir muammadır azizim" demişti. Sonra da ölmüş insanların geçmişini ve geleceğini aynı anda görebilmenin kendisine verdiği o züppece bilgiçlikle eklemişti. Hangi erkek kadınları aptallığıyla ve zaaflarıyla etkileyebileceğini bilebilir ki azizim? Dilevser duyguların ani kırılmalarının, biçim değiştirmelerinin, sahiplerince bile tanımlanamayan, isim konulamayan hallere girmelerinin insanda yarattığı, içten içe neşeli ama aynı zamanda ürpertici çakır keyifliğiyle bir baş dönmesi yaşamış, ne yapacağını, içine yayılan bu sıcaklığı nasıl zapt edeceğini bilemeyip sevgiyi ilk hissettiklerinde kadınların genellikle yaptıkları gibi hemen kaçmak, yalnız kalmak, düşünmek istemişti. Telaşla ayağa kalkmıştı. Müsaadenizle ben artık gideyim. Hemen arkasından da eklemişti. Daha sonra eğer rahatsız etmezsem yine gelirim. Estağfurullah Dilevser. Rahatsızlık ne kelime. Sayenizde kütüphane şenlendi. Ben de çoktandır ilgilenemiyordum. Siz geldikten sonra yeniden kitapların farkına vardım. Müsaade ederseniz bu kitabı almak istiyorum. Hikmet Bey'in kitaba baktığını görünce açıkladı. Dostoyevski'nin Ecinlileri. Almancasını buldum burada. Hikmet Bey gülümsedi. Cemiyetimizin cinnet haline münasip bir kitap bulmuşsunuz. Deliliği bir de ondan okuyun. Gerçi bu şehirde şu sıralarda yaşanan çılgınlıklardan daha fazlasını kitaplar anlatabilir mi bilmiyorum ya. Neyse okuyun da daha sonra isterseniz üzerinde konuşuruz. Hikmet Bey de Dilevser gibi bir süre yalnız kalmak istiyordu. Duyduğu sevinçten fazlasını o gün hissedemeyeceğini biliyor, genç kızın yersiz bir sözle sevincini gölgelemesinden çekiniyordu. Dilevser gittikten sonra bir müddet daha aynı coşkuyla odanın içinde dolaştı. Islıkla Fransızca bir şanson çaldı. Sonra gelip bahçeye, beyaza çalan mavimsi bahar göğünün altındaki damarları kabarmış filizi yeşil taze yapraklara, canlanan ağaçlara, meme uçlarını andıran çatlamaya hazır tomurcuklara baktı. Elindeki bardağı sehpaya bıraktı ve seyrettiği cıvıltılı tabiatın aksine birden derin bir yorgunluk hissetti. Bir genç kızın söylediği bir sözcükten dolayı böylesine sevinmenin acıklılığını, tıpkı daha önce duyduğu sevincin abartılı ölçüleriyle fark etti. Ruhu ve düşünceleri boşaldı birden. O anda Dilevser'i de başka birinde istemiyordu. Kimsenin özlemini çekmiyordu ve bu kederini daha da artırıyordu. Zavallı bir adam olduğunu düşünürken babasının mektubunu ve şerefli bir erkek sözcüklerini hatırladı. O anda bu sözcükler bir alay gibi gözüktü ona. Gözlerinin çevresi mor menekşeler gibi kararıp halelendi. Yakışıklı yüzü utançla kızardı. Birden yerinden kalktı. Mülk sahiplerinde efendilerde rastlanan sert ve kararlı adımlarla yürüyerek ağır ahşap kapıyı açıp baklava biçiminde siyah beyaz mat taşlarla döşeli, köşelerinde Louis Kent iskemlelerin durduğu sofaya çıktı. Gözleriyle çevreyi araştırıp aradığını çıktığı kapının dibinde duvara dayanmış dururken gördü. Hediye bütün bedenini sarıp onun uzun boyunu, ince endamını, dolgun göğüslerini ortaya çıkaran, boynundan beline kadar minicik düğmelerle süslenmiş, kendi renginden parlak, çiçek desenleriyle süslü, eflatun bir elbise giymiş, ışıltılı saçlarını ensesinde toplamış, küskün gözleriyle Hikmet Bey'e bakıyordu. Hikmet Bey onun bakışlarını fark etmedi bile. Koşar adım merdivene doğru yürürken yalnızca gel dedi. Hediye acele etmeden ama Hikmet Bey'den geride de kalmadan pembe topuklarını açıkta bırakan ince uçlu yüksek ökçeli terlikleriyle kayar gibi yürüyerek basamakları çıktı. Yatak odasına girdikten sonra kapıyı yavaşça kapattı. Başını yerden kaldırmadan giysisiyle aynı renkteki saten kaplı düğmelerini teker teker açmaya başladı. Bunun Hikmet Bey'e ısraf verdiğini biliyor, her seferinde kadınca bir öç alma duygusuyla aynı şeyi yapıyordu. Hikmet Bey o gün her zamanki sabrını gösteremedi. Elbisesinin yakasını tutup neredeyse öfkeyle çekince minik düğmeler küçük pıtırtılarla kopup erguvan çiçekleri gibi dağıldılar odaya. Elbise hediyenin ayaklarının dibine zarif büklümlerle yığıldı. Kız sanki hiçbir şey olmamış gibi ayaklarının dibindeki elbisenin kıvrımlarından bir sudan çıkar gibi usulca kurtulup elbiseyi ayağının ucuyla kenara itti. Hikmet Bey'in isteklerine uyarak elbisenin altına hiçbir şey giymediğinden, Hikmet Bey'in Carrara mermerlerine benzettiği bedeni, kapalı perdelerin kendilerine çarpan aydınlıktan içeri yansıttığı tunç rengi fosforlu ışığın içinde yerden fışkıran bembeyaz bir fıskiye gibi belirdi. Hikmet Bey de üstündekileri dövüşür gibi çekiştirerek, koparak, parçalayarak çıkardı. Kızın bileğinden tutup onu kabaca yatağa çekti.